Ayrım 13, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 133. Sonra mağaraya geçtik. Çocuklar Zümrüt Göl'de bağırışıyor, oynuyorlardı. Biz de iki eski dost gibi Hillary ile oturduk, konuştuk. Kadıncağız sonunda içini bana döktü. Ben, Loya ne oldu kuzum, hiç böyle değildi.
Çok çalışıyordu ondan Hillary.
Evet haklısın, bu otel işi aylardır onu çok uğraştırıyor. Biliyorsun Hint Okyanusu adalarında bir lüks oteller zinciri kurmakla meşgul. Komor adalarında, Madagaskar'da tam 10 tane otel açacak. Sonra akşama doğru aşağıya kampa inerken birden sordu. Sakın başka bir kadın olmasın ben.
Bunu da nereden çıkardın Hillary?
Bilmem, işte öyle aklıma geliverdi.
Neyse o akşam yemekte korktuğum başıma gelmedi. Her nasılsa dostça bir hava esiyordu. Herkes birbiriyle barışmış, bağdaşmış gibiydi.
Sally özenle giyinmiş, aşırı süslenmişti diyebilirim. Besbelli öğleyinki baş ağrısından eser bile kalmamış olacaktı. Çok da güzelliği üstündeydi. Öte yandan Hamilton ile Lauren de çok iyi anlaşır olmuşlardı. Lauren diyordu ki,
Profesör Hamilton doğrusu büyük bir iş başarmış burada. Böyle bir meslektaş seçtiğin için seni de kutlarım ben. Ancak bir şey var, bu işi daha uzun süre örtbas edemeyeceğiz. Bir açıklama yapmak zorundayız.
Evet, ben de öyle düşünüyorum. Biraz tuzlu yap atlayacak. Ama eğer Krallık Coğrafya Cemiyeti'nin tarih öncesi Afrika konulu özel bir sempozyum düzenlemesini sağlayabilirsek, o zaman belki Sturvas'ın şirketi de ev sahipliği yapar. Cemiyet üyelerinin yol ve otel giderlerini karşılar. Böylelikle üyeler gelmezlik edemezler. Lauren bir kahkaha attı.
Ne demek istediğini anladım ben. Tüm eleştirmenlerini ve düşmanlarını burada toplayıp ağızlarının payını vereceksin değil mi? Pekala, onlara birinci sınıf uçak bileti gönderir. Dorchester Oteli'ne yerleştirir. Bir de şampanyalı öğle yemeği verip pohpohladıktan sonra ben ile Hamilton'ı aç kurt gibi aralarına salıveririz. Ne kadar sürer bunun hazırlanması?
Edrich Hamilton karşılık verdi.
Önce cemiyet konseyinin onayı nasıl olacak? Onun için bilemem. Ama giderlerini karşılamamız elbette işi geniş ölçüde kolaylaştıracaktır. Herhalde Nisan'a filan toplayabiliriz sanıyorum.
Nisan'ın biri olsun deyiverdim.
Büyük bir heyecanla bu toplantıyı tasarlamaya koyulduk. Bizi en çok eleştirenler, baş düşmanlarımız listenin de başında yer alacaklardı. O akşam yemekte düşmanlarımızı nasıl pes ettireceğimizi düşünerek pek eğlendik. Birden Sally benim yanımda oturan Hillary'ye döndü. Bizi bağışlayın Bayan Stuyvesant. Tüm bu konuştuklarımızdan tek sözcük anlamıyor olmalısınız. Sonra buranın sıcağı ve ilkel koşulları da size dayanılmaz gelmiştir. Tenis oynamaya hiç de elverişli bir hava değil, değil mi? Bunları çok tatlı bir sesle, düşünceli bir ev sahibesi gibi söylemişti. Ama Hillary de boş biri değildi. Özellikle tenisten söz etmesi onun zamanını boş geçiren bir salon bebeği yararsız bir kişi olduğunu ima ediyordu. Hillary hemen karşılığını yapıştırdı.
Haklısınız Doktor Benator. Bu güneş gerçekten sağlığa zararlı olabilir. İnsanın cildini yakar kavurur. Baş ağrınızın henüz tamamen geçmediği de belli oluyor. Umarım çabuk iyileşirsiniz.
Sally baktı, Hillary kolay kolay diş geçirilebilecek bir düşman değil. Bu kez taktik değiştirdi. Tüm ilgisini Lauren'a yöneltti. Onun her sözüne içtenlikle gülüyor, gözlerini onun yüzünden ayırmıyordu. Sonunda Hillary kozunu oynadı.
Lauren sevgilim, bugün gerçekten çok yorulduk. Lütfen artık yatalım.
Kocasının koluna girerek uzaklaşırken istemeye istemeye Sally'nin hak ettiği muameleyi gördüğü kanısına varmıştım. Uyandım, odamda biri vardı. Kendimi savunmaya hazırlanırken baktım kapı açık. Dışarıdaki ay ışığı Sally'nin incecik geceliğinin içinde tüm vücut çizgilerini çıplakmış gibi ortaya koyuyor. Yanıma yaklaştı, beni tutkuyla öptü, sarıldı.
''Benimle seviş ben, haydi.''
''Neden Sally, neden şimdi?''
''Çünkü buna ihtiyacım var.''
''Hayır Sally, yanılıyorsun. Şu anda hiç ihtiyacım yok, biliyorum.''
Birden ağlamaya başladı. Kollarımın arasında ağladı, ağladı. Sonunda onu usulca yatırdım, üzerine örttüm.
''Ben kancığın biriyim değil mi?'' diye fısıldadı ve uyuyakaldı.
Ben ise gece boyu gözümü kırpmadım, oturup onu seyrettim. Sanıyorum neler olduğunu o zaman anlıyordum da kendi kendime bile açıklamaktan çekiniyordum. Sabah kahvaltısında Loren birdenbire ailenin hemen o gün Johannesburg'a döneceğini haber verdi. Oysaki bir gün daha kalmaları kararlaştırılmıştı. Loren ile yalnız kaldığımızda bunun nedenini sorduğum zaman dostum gözlerini benden kaçırarak omuz silkti.
Evlenmediğin için çok talihlisin ben. Aman tanrım, şu kadınlar yok mu şu kadınlar?
Böylece ay sitesinde yaşam yine eski olağan akışına döndü. Bir gün Ral ile ben mezarları araştırırken birdenbire sanki ayağımın dibindeki otların arasından küçücük telaşlı bir yaratık doğruluverdi. Çay fısıldadı. Güneş kuşu varlığının saçtığı ışığa kavuşabilmek için günlerdir yoldayım. Bu en güzel bir övgüydü, yüreğim kalktı. Ral, lütfen tütün keseni verir misin? Gün boyu deve dikenlerinin altında oturduk, konuştuk. İlkel Afrika konuşması sorularıyla, cevaplarıyla kendine özgü bir sanat biçimidir çay. Asıl konuya neden sonra gelebildi?
Güneş kuşu fili vurduğumuz yerdeki sulu kayayı hatırlıyor mu? Ak cinlerin kayayı açtığı küçücük delikleri de hatırlıyor mu acaba? Bu delikler güneş kuşuyla o iri altın adamı çok sevindirmişti değil mi? O günden beri avlanırken çevreme hep yeni gözlerle baktım. Acaba güneş kuşu böyle birçok deliği olan başka bir yeri de görmek ister mi? Eğer istiyorsa onu götürebilirim.
Aman, istemek de ne demekti? Ben de ona bir söz verdim.
Sen beni götürürsen ben de sana taşıyabileceğin kadar bol tütün veririm. Bu yer ne kadar uzakta acaba?
Anlatmaya başladı. Büyük telin ötesindeymiş. Büyük tel Rodezya sınırı boyunca vahşi hayvanların bu yana geçmesini ve çeşitli hastalıklar taşımasını önlemek için dikilmiş 300 mil uzunluktaki dikenli teldi. Öte yana geçmek için Rodezya hükümetinden izin almamız gerekiyordu. Üstelik Çay'ın anlattıklarına bakılırsa arazi Zambiya ile Zambezi ırmağı sınırına da çok yakındı ve oraları teröristlerin kol gezdiği bölgeydi. Bu yüzden Loren'e haber vermem gerekiyordu. Bir sefer düzenlemeliydi. Çay benimle kampa geleneksel düşmanları bantularla dolu olduğu için gelmek istemedi. 3 gün sonra deve dikeninin altında buluşmayı kararlaştırdık. Neyse ki Loren'i telsizle yakalayabildim. Madagaskar'dan 1 saat önce dönmüş.
Senin küçük Boşiman dostun eski bir altın madeni daha bulmuş lo. Beni oraya götürecek ama bir sorun var. Rodezya'da kapalı bölgedeymiş. Sen tasalanma ben, o işe hemen çözümlerim. Öteki madenden iyi verim alıyoruz, fil madeninden.
Ertesi akşam Loren beni aradı.
Pazartesiye gidiyoruz. Rodezyalı polisler bize eşlik edecek.
Biz ne demek lo?
Ben de seninle geliyorum, dayanamadım. Ben Balavayo'dan helikopterle iner sizi orada bulurum. Sen Boşiman dostunla Panda Matenga'dan geçer gidersin, oldu mu?
Polis müfrezesinin komutanı çok terbiyeli ve işini bilen genç bir Rodezyalıydı. Ondan hemen hoşlanmıştım. Müfettiş yardımcısıymış. Emrinde bir komiser, 5 de polis vardı. Demek ki Loren yüksek katlarla ilişki kurmuştu. İyi silahlanmış 2 ciple gidiyorduk. Müfettişin adı Alistair MacDonald'tı. Emrindeki polislerin hepsi de Matabele'ydi. Sindebele dilinde konuşunca hepsi de pek sevindi. Ama çayı huzursuzdu. Küçük bir köpek gibi peşimden bir adım bile ayrılmıyordu. Müfettişten öğrendiğime göre Güney Afrika polisine bir emir verilmiş. Boşimanlar görüldüğü yerde vurulacakmış. Bu emir hala yürürlükteydi ama neyse ki pek uygulanmıyordu. Tek ilgi çekici yanı geçen yüzyılın tutumunu yansıtmasıydı. O dönemde 100 atlı bir araya gelir, bir çete kurar, bu küçücük adamları tehlikeli birer hayvanmış gibi acımasızca vururlarmış. Beyazı da, kara derilisi de onları böylesine avlarlarmış. Ayrıca çeşitli işkenceler de yaparlarmış. 1869 yılında Kral Kama, Boşimanlardan tüm bir kabileyi bir barışma şölenine çağırmış. Silahlarını bir köşeye bırakıp da sofraya oturur oturmaz savaşçılarına kıskıvrak yakalatmış. Onlara yapılan işkenceyi bizzat kral yönetmiş ve son Boşiman ancak 4. günde ölebilmiş. Bunları hatırlayınca Çay'ın benim peşimden hiç ayrılmamasına ve bu dev yapılı yabancılara o ürkek Çinli gözleriyle kuşkuyla bakmasına hiç de şaşmamak gerekirdi. McDonald'a gideceğimiz yeri harita üzerinde anlatınca yüzü asıldı. Gitti adamlarıyla konuştu. Öğleyin helikopter indi. Lauren'i karşıladık. McDonald elini kasketine götürerek onu selamlarken dedi ki,
''Hoş geldiniz efendim. Başbakan size saygılarını iletmemi söyledi Bay Stuyvesant. Emrinizdeyim.''
Yola koyulduk kuzeye, Zambezi ırmağına doğru ilerlemeye başladık. Çay bizi fil yolundan, bu dev hayvanların ırmaktan güneydeki Vanki ormanına doğru gide gele açmış oldukları yoldan götürüyordu. Bu kurnaz yaratıklar gerçekten de inişi çıkışı pek az bir yol seçmişlerdi, her zamanki gibi. O gece kurumuş bir dere yatağının başında konakladık. Müfettiş her türlü korunma önlemini almıştı. Kuzeye yaklaştıkça bir çarpışma olasılığı çoğalırmış. Bizden tüfek kullanmasını bilip bilmediğimizi sordu. Olumlu karşılık alınca içi rahatladı. Sonra ertesi gün ne kadar yol alacağımızı sordu. Ben de bu soruyu Çay'a aktardım.
Güneş tepeye vurmadan orada oluruz. Önce kayalardaki deliklerin yakınında su başında kamp kurmuş olan halkımın yanına gitmeliyim. Çünkü çoktandır beni bekliyorlar.
Gerçekten de bu küçücük adamın dostluk anlayışı beni şaşırtıyordu. Lauren'e döndüm.
Biliyor musun ki Lao, şu küçücük şeytan bize hoşumuza gidecek bir haber vermek için tam 150 millik yolu yaya tepmiş. Düşünebiliyor musun? Eski madeni bulur bulmaz kabilesinden ayrılmış, beni görmeye gelmiş.
O gece Çay, Lauren ile benim aramızda yattı. Hala o kocaman matabelelere hiç güvenmediği belliydi. Ertesi sabah saat 11'e doğru kuzey yönünde gökte akbabaları gördük. Dikkatli olmamız gerekiyordu. Çay bana dedi ki, halkın büyük bir hayvan öldürmüş olmalı. Belki de bir buffalodur. Çünkü kuşlar tam bizimkilerin konakladığı yerin üzerinde. Korkacak bir şey yok, ilerleyelim.
Boşimanlar bir pis su ve çamur birikintisinin yanı başında 5 tane üstün körü kulübe yapmışlardı. Ama duman filan tütmediği gibi ortalıkta kimsecikler de görünmüyordu. Çay dişlerinin arasından usulca ıslık çalıyor, sık çalılıkların arasına göz atıyordu. Biraz daha yaklaşınca 20-30 çirkin pis akbaba kulübelerin arasından kanat çırparak havalandı. Çay uzun acıklı bir çığlık koyverdi. Anlayamamıştım. Sadece akbabaların kulübelerin arasına inmiş olması bana garip gelmişti. Ama Çay hemen anlamıştı işte. Ağlar gibi durmadan inliyordu. McDonald önde ilerleyen cipten atladı, yere eğildi, baktı, sonra doğruldu, adamlarını çağırdı. Onlar da elde silah atlayıp çevreye yayıldılar. Lauren ile biz de indik ama Çay inmedi. Hep öyle öne arkaya sallanarak inliyor, ağlıyordu. Bantular neden bilmem, belki altın sarısı renklerinden ötürü, belki de bebek gibi ufak tefek olduklarından ötürü Boşiman kızlarına özellikle meraklıdırlar. Çayının kadınlarının hepsinin henüz erişkin çağa gelmemiş küçücük kızların bile ırzına geçmişler, sonra süngüleyip yerlerde öyle sere serpe bırakmış, çekip gitmişlerdi. Gal ile iki erkeği daha silahla vurmuşlardı. Her yana kocaman madeni yeşil renkte sinekler üşüşmüşler, arı gibi vızıldayarak dudaklarıma, gözlerime konuyorlardı. Onları öfkeyle kovdum. Akbabalar cesetleri ziyaret etmişlerdi. İşin en korkunç yanı da buydu işte, akbabalar.
Lauren, aman tanrım, neden yapmışlar bunu diye söylendi.
McDonald karşılık verdi.
Bu adamlar böyledir işte. Frelimonlar da Mau Mau'lar da en büyük vahşeti kendi ırklaşlarına göstermişlerdir. Silahları var, kullanmak istediler.
Polislerden ikisi cipten aldıkları bir muşambayla cesetleri sarmaya başlamışlardı. Döndüm, bizim taşıtın kapısına sırtımı verdim. Midem bulanmıştı, öğürerek kusmaya başladım. Sonra ağzımı sildim, baktım. Çay anlamsız gözlerini bana dikmişti. Sadece soluk alan biriydi o artık. O kopkoyu gözlerinde öylesine derin bir keder vardı ki yüreğim parçalandı. Sonra fısıldadı. ''Bunu kimin yaptığını öğrenelim güneş kuşu'' dedi ve kampın çevresinde dolanarak bir av köpeği gibi iz sürmeye başladı. Çevreye yayılmış boş mermi kovanlarının üzerinde Çince yazılar vardı. Kovanların bolluğundan ateş edenlerin salt çocuksu bir tutkuyla ateş açtıkları, kampı kurşun yağmuruna tuttukları anlaşılıyordu. Çizmeleri de çok belirgin izler bırakmıştı, yüzlerce kişiydiler sanki. Her yanda otlar çiğnenmiş, toprak altüst olmuştu, Çayı anlatıyordu.
''Gece gelmişler, bak işte burada beklemişler, çok kalabalık.
İki elinin de parmaklarını açıp üç kez salladı. 30 kişi. Sonra şafakta saldırmışlar. Dün şafak sökerken. 32 saat önce. Şimdi çoktan uzaklaşıp gitmişlerdir diye düşündüm. Döndüğümüzde 9 ceset güzelce sarılıp sarmalanmış, postalanmaya hazır paketler gibi yan yana dizilmişti. Polislerden 4'ü sığ bir ortak mezar kazmaya uğraşıyordu. Çay gitti, ölülerin başına çömeldi. Susuyordu ve bu susmayı o yürek paralayıcı ağlamasından da daha etkiliydi. Bir defasında eğilip yeşil muşambaya sarılı o ölülerden birine usulca dokundu. Bu küçük adamlar şimdiye dek nice nice defalar böyle güneşte çömelip ölülerine yas tutmuşlardır acaba diye düşündüm. Şu bizim Afrika'nın vahşiliğinden işte böyle anlarda büsbütün nefret ederim ben. Çayının acısını daha fazla seyretmeye dayanamadım. Lauren ile McDonald'ın yanına gittim. Lauren dedi ki, ''Müfettişe göre geri dönsek iyi edermişiz. Ben de onun gibi düşünüyorum.'' McDonald da anlattı. ''Onlarla karşılaşacak olursak bizden sayıca çok üstünler doktor. Baksanıza 30 kişiymişler diyorsunuz. Bu domuzlar iyi eğitilmiş. Üstelik ellerinde de en modern silahlar var. Eskiden böyle değillerdi, yarı çıplaktılar. Şimdi çok tehlikeli oldular. Biz ise saldırı için eğitilmiş değiliz. Hemen dönmeli ve helikopterleri çağırmalıyız. Helikopterler adamların yerini bulunca avcı jetleri gelir. Napalm ile yok ediverir onları.'' Peki dedim, artık eski madenin bu dehşet manzarası karşısında hiç mi hiç önemi kalmamıştı. Baktım polisler cesetleri mezara indiriyor, çayı da onları seyrediyor. Mezar toprakla örtülünce gittim, kolumu çayının omzuna doladım. Onu usulca cipe götürdüm. Döndük gerisin geriye, güneye yöneldik. Dönüş yolunda hepimiz suskunduk, sinirlerimiz gergindi. Ciplerin gürültüsü gelişimizi ta uzaklardan haber veriyordu. Üstelik sık sık tuzak kurmaya elverişli çalıların ortasından geçmek zorunda kalıyorduk. Bu yoldan döneceğimizi biliyor olmalıydılar. Kolayca bize pusu kurabilirlerdi. Belki yola mayın bile döşemişlerdi. Lauren birden sordu. ''Farkında mısın ben? Çevrede hiç hayvan yok. Bu hiç hoşuma gitmiyor.'' Neyse ki McDonald, Lauren ile bana da birer tüfek vermişti. Sonunda bize saatler sürmüş gibi gelen bir süre sonra evvelki gece kamp kurduğumuz yere geldik. Burada depolara benzin doldurulurken biz de aşağıdaki gölcükten su alıyorduk. Birden suyun kıyısında taşların üzerinde gözüme beyaz bir leke ilişti. Yüreğim ağzıma geldi. Lauren'e seslenip cipe doğru koşacakken kendimi zor tuttum, eğildim, yerden küçük bir taş alıp gölcüğe attım. O gördüğüm beyaz leke bir sabun parçacığıydı. Üzerinde hala köpük vardı. Kayaların üzerinde de garip ıslak ayak izleri. Hayvanda kuş arası izler. Biliyordum. Timothy Mageba elinde otomatik silahı bir yerlerden beni gözlemekteydi. Tüylerim korkudan diken diken oldu. Usulca Lauren'in yanına gittim, fısıldadım. Lo, sakın ani bir hareket yapma. Buradalar, bizi gözlüyorlar. Nerede olduklarını tam bilemeyeceğim ama çok yakınımızdalar. Mac hazır oluncaya dek burada kendimizi göstermek zorundayız. Şu polislere söyleyeyim hele. Polisler suyu doldurmuş bidonları kapatıyorlardı, yanlarına gittim. Usulca yürüyün, koşmayın sakın, arkanıza da bakmayın. Hainler burada, müfettişe söyleyin, motorları hemen çalıştırsın. Duyar duymaz koşarız biz. Hemen anlamışlardı, hiç oralı olmamış gibi başlarıyla evet dediler. Sakin sakin su bidonlarını taşıyarak ciplerin oraya tırmandılar. Sırıtmaya çalışarak dedim ki, kendimi atış talim yerindeki makine ördekler gibi hissediyorum. Daha ne bekliyorlar yahu? Herhalde mevzilenecek zaman bulamamışlardır. Sonra hepimizin bir araya toplanmamızı bekleyecekler. Böyle dağınık olmamız işlerine gelmez. Neden kuşkulandın sen kuzum? Kayalardaki sabun parçasından, bir de ıslak ayak izlerinden. Herhalde yaklaştığımızı duydukları zaman burada yıkanıyorlardı. O sırada yukarıda ciplerin motorları çalıştı. Neyse, bekleyiş sona ermişti artık. Koşarak taşıtlara yaklaşmaya çalıştık. Sanki bayır bitmek bilmiyordu. Sonunda taşıtlara vardık. Tam hareket ederken atladık. İşte o anda ateş açtılar. Binlerce kurşun yağmur gibi yağıyordu sanki. McDonald'ın cipi en önde gidiyordu. O da ateş açmıştı. Ama ateş eden polisin vurulduğunu, başının düştüğünü, koltuğa yığıldığını gördüm. Ben de durmaksızın ateş ediyordum şimdi. O anda ateş kesildi. Ne olduğunu anlayamadan baktım. MacDonald'ın bulunduğu cip taze örtülmüş bir toprak yığınına doğru ilerliyor. Ağzımı açmaya zaman bulamadan mayına çarptı. Kör edici bir ışıkla patladı, ters yüz oldu. Arkadan giden cip saatte 45 kilometre hızla ona bindirdi. Loren dikkat et diye bağırınca bizim cipi kullanan komiser aniden direksiyonu kırdı. Yan devrildik. İki tekerlek üzerinde kaldık. Biz de taş gibi sert toprağa düştük. 3-4 saniye süren bir sessizlik oldu. Düşman bile yarattığı bu kargaşanın şaşkınlığı içinde olmalıydı. Aramızda herhalde 50 metre kadar bir açıklık vardı. Üstelik devrilmiş cipler, bir de seyrek ağaçlar bizi koruyordu. Loren bana 6-7 metre kadar ötede yerde yatan MacDonald'ı gösterdi. Cip olanca ağırlığıyla adamcağızın kalçalarına binmişti. İnleyerek bu maden yığınını kaldırmaya çabalıyordu. Kalktım ona doğru yürürken yeniden ateş açıldı. Loren beni yere çekti, yıktı. Birden baktım küçük çayı yanı başımda huzursuz bir çocuk gibi vızıldıyor. Onu yatıştırmak için elimi uzattım. Ama her nedense dokunmamla adeta elektriklendi. Ayağı fırladı. Peşinden yetişemedim. Dosdoğru düşman ateşinin içine attı kendini. Hiç sakınmadan, gizlenmeye gerek duymadan ulu orta koşuyor, ateşi üzerine çekiyordu. Araba farlarına yakalanmış bir tavşan gibiydi. Onu kurtarmak için koşacaktım ama Loren demir gibi elleriyle beni yakalamış koy vermiyordu. ''Hayır, bırakın onu, hayır, hayır!'' diye bağırdımsa da boşuna, vuruldu. Küçük esmer bir top gibi taşlı zemine yuvarlandı. Sonra yine ayağa fırladı. Koşuyordu ama sol kolunun dirsekten aşağısı yoktu. Bir kez daha vuruldu. Bu defa iki omzu arasından ve yüzü koyun yere kapaklandı. Kıpırtısız kala kaldı. Bu arada canını kurtarmış olan polisler de düşman ateşine karşılık vermek üzere mevzi alıyorlardı. Loren beni koyverdi, o da ateşe başladı. Zavallı MacDonald hala inliyordu. Kurşunların taradığı alanı aşıp da hiçbirimiz ona ulaşamıyorduk. Ben ise Chai'nin küçücük cesedini gördükçe sonsuz bir öfkeye kapılıyordum. Kalkıp mayına çarpmış cipe koştum. Ağır makineliği kaldırdım. 4 kuşak fişekliği de omzuma vurdum. Çılgın gibi bağıra bağıra adamların peşine düştüm. Kurşunlar vızıldayarak sağımdan solumdan geçiyorlardı ama benim aldırış ettiğim yoktu. Bir yandan koşuyor, bir yandan da durmadan ateş ediyordum ben de. İçlerinden bir ikisini vurmuştum. Ötekiler de panik içinde kaçıyorlardı. Bu kez makineliği onlara doğrulttum. Teker teker yere yuvarlanırken bembeyaz kumlar havaya bulut gibi kalkıyordu. Sonunda mermi tükendi. İşe yaramaz silahımı peşlerinden fırlattım, attım. Öfkemden ve üzüntümden çok ileri gitmiş, mantık ve korku sınırlarını çoktan aşmıştım. Silahsız ve korkusuz öyle dikilmiş dururken baktım, gölcün karşı kıyısında Timothy Magebe bana döndü. Sağ elindeki tabancayı kaldırdı, nişan aldı. 13. ayrımın sonu, sayfa 143.